17. ayrım, sayfa 223. Bölüm 3, Ulusun İradesi. 10. kısım, Yıkıntılar Arasından İnsan Manzaraları. Osmanlı hükümetinin itilaf devletleriyle arasındaki düşmanlıklara hemen son verme arayışı, Bulgaristan'ın 1918 Eylül'ünün ortalarında çökmesiyle aceleye getirilmişti. Yaklaşık 3 yıldır Bulgarlar Selanik'te odaklaşan öncü itilaf güçlerine karşı direniyorlardı. Ama sonunda Fransız generaller Franche de Vesprey komutasındaki Fransız, İngiliz, Sırp ve Yunan askerlerinden oluşan birlikler cephelerini yıkıvermişti. Ateşkes isteyen Bulgarlar İstanbul'u itilaf devletlerinin ilerleyişine açık bırakmışlardı. Yenilgiyi ilk kabullenen Sadrazam Talat Paşa oldu. 3 Eylül'de Kafkasya'daki anlaşmazlıkları çözmek üzere Almanya'ya gitmiş ve dönüş yolunda Sofya'dan geçerken Bulgarlar ona savaştan çekileceklerini bildirmişlerdi. Dipnot, İnal, sayfa 1941. 27 Eylül'de geç vakit varacağı İstanbul'a gitmek üzere trene binerken Talat Paşa yanındakilere açıkça "boku yedik" demişti. Dipnot, Dyer, Mes, 8. cilt 2, sayfa 150. Menteşe 65 İnal'ın anlattığına göre 1941, Talat 28 Eylül'de döndü. Enver bir süre daha ümidini korudu ve Talat'ın döndüğü gün Alman üst komutanlığındaki Türk temsilcisi Zeki Paşa'ya yolladığı telgrafta, Bulgarları desteklemek amacıyla gönderilecek olan Alman ve Avusturya birliklerinin acele yola çıkartılması için ısrar etti. Ama Bulgarlar 29 Eylül'de tam teslim olma anlamına gelecek bir mütareke imzaladılar ve 2 Ekim'de Enver, Kafkas cephesindeki kardeşi Nuri'ye oyunun bittiğini bildiren bir telgraf çekmek zorunda kaldı. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 3, sayfa 459-466. 7 Ekim'de Talat Paşa İttihat ve Terakki Parlamento grubuna yeni kurulacak bir hükümetin itilaf devletleriyle daha iyi pazarlık yapabileceği için istifa etmek niyetinde olduğunu bildirdi. Dipnot, Mendeşe, sayfa 65. Sultan Vahdettin 74 yaşındaki Tevfik Paşa'dan yeni hükümeti kurmasını isteyince Talat halen başkentin kontrolünü elinde tutan İttihat ve Terakki'nin kabinede güçlü bir biçimde temsil edilmesi için ısrar etti. Tevfik Paşa bu öneriyi reddetti. Sonunda Talat Paşa birkaç gün daha geçici başbakan olarak kaldı ve Sultan Vahdettin 10 Ekim'de parlamentonun yeni oturumunu açarken o saray adına yapılan konuşmayı okudu. Bu konuşmada Bulgarların ayrı bir barış isterlerken Osmanlı Devleti'nin diğer müttefikleriyle birlikte barışın yapılmasına yardımcı olması için Amerika Başkanı Woodrow Wilson'a başvurduğunu bildiriyordu. Dipnot, İnal, 1941-1942. İstanbul ve çevresinde Alman birliklerinin bulunması ve ordunun onurunun göz önünde bulundurulması barışı sağlamaya yönelik çabalarda dikkatli davranılmasını gerektiriyordu. Ama aynı zamanda Osmanlı önderleri kalan birliklerinin büyük bir bölümü Kafkas ve Suriye cephelerinde yoğunlaştığı için başkentin batıdan gelecek bir saldırıya karşı savunmasız kaldığını da biliyorlardı. Kafkasya'daki askerleri geri çekmek için zaman gerekiyordu. Geçici bir önlem olarak İstanbul'un savunmasını üstlenmiş 7 ya da 8 bin askere destek olmak üzere Kırım Yarımadası'ndan bir tümen askeri Doğu Trakya'ya çekmeleri için Almanlar ikna edildi. Dipnot, Bayur, sayfa 164-165. Bu önlemler İttihat ve Terakki yönetimine gitgide hızlanan çöküşüne etkilemedi. 1915-16'da Türkiye'nin güneydoğusunda Mustafa Kemal'e komutanlık etmiş olan Ahmet İzzet Paşa, 9 Ekim'de aralarında savaşa karşı çıkan İttihat ve Terakki üyelerinde bulunduğu yeni hükümeti kurdu. 1917'de tekrar hükümete katıldıktan sonra Almanlardan son kuruşuna kadar para sızdırmayı beceren Cavit Maliye Nazırı olarak kaldı. En önemli iki atama ise Fethi'nin, Okyar, Dahiliye ve Mustafa Kemal'in başka bir arkadaşı olan eski donanma komutanı Albay Rauf'un, Orbay, Bahriye nezaretine getirilmesiydi. Mustafa Kemal'in de iktidarda görmek istediği kabine önemli bir ayrıntı dışında buna yakındı. Birkaç gün önce padişahın yaveri Naciye, Eldeniz, ulaştırılmak üzere İstanbul'daki doktoru Rasim Ferit'e, Talay, Adana'dan gizli bir telgraf göndermişti. Talat Paşa kabinesinin mefluç bir halde Tevfik Paşa Hazretleri'nin muayyen bir kabine teşkilinde müşkülata maruz bulunmakta olduğunu haber alıyorum. Ordular muharebe kudretinden mahrum ve zaten kınayı mevcude müdafadan aciz bir hale getirilmiştir. Düşman her gün daha müsait ve ezici şurut ihraz etmektedir. Müttefiken olmadığı takdirde münferriden ve behemahal sulhu takarrür ettirmek lazımdır ve bunun için fevd olunacak bir an dahi kalmamıştır. Aksi takdirde memleketin kamilen elden çıkması ve devletimizin gayrı kabili telafi mehalike maruz kalması baidül ihtimal değildir. Muhterem padişahımıza olan sadakat ve merbuiyetim ve vatanımın temin-i selameti itibarıyla arz ederim ki, Tevfik Paşa Hazretleri fil hakika müşkülata tesadüf etmişlerse, sadaretin derhal İzzet Paşa Hazretlerine tevcihi ve müşarün ileyhinde esası Fethi, Tahsin, Özer, Mustafa Kemal, onu Şam valisi olarak tanıyordu. Rauf, İsmail Can Bulat, Enver'in muhalifi olan İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden, Azmi, Beyrut eski valisi, Şeyhülislam Hayri, Ürgüplü, İttihat ve Terakki yanlısı ve acizlerinden mürekkep bir kabine teşkil etmesi zaruridir. Zevat-ı mezkurenin vücuda getireceği kabine vaziyete hakim olabileceği zannü itikadındayım. Dipnot Bayur, sayfa 164-165. Talat Paşa'nın kabinesinin zor durumda olduğunu ve Tevfik Paşa'nın da istikrarlı bir hükümet kurmakta zorlandığını duydum. Ordu savaşacak durumda değil ve var olan güçler kendilerini savunamazlar. Her geçen dakika düşmanın durumu güçleniyor ve başa çıkılmaz hale geliyor. Ayrı ya da beraberce barış derhal sağlanmalıdır ve yitirilecek bir an bile yoktur. Yoksa tüm ülkenin yitirilmesi ve devletimizin onarılması güç yaralar alması olanak dışı değildir. Eğer Tevfik Paşa gerçekten zorluklarla karşılaşmışsa, sadrazamlık görevinin İzzet Paşa'ya verilmesini ve onun da Fethi, Tahsin, Rauf, İsmail Can Bulat, Azmi, Şeyhülislam ve benden oluşan bir hükümet kurmasını öneriyorum. Böyle bir kabinenin durumu kontrol altına alabileceğine inanıyorum. Gerçi Mustafa Kemal açıkça belirtmemişti ama yeni hükümette kendini Harbiye Nazırı olarak görüyordu. Ne var ki telgrafı saraya ulaştığında Ahmet İzzet Paşa Harbiye Nazırlığını kendine ayırarak yeni hükümeti kurmuştu. Bu haber üzerine hayal kırıklığına uğrayan Mustafa Kemal, 16 Ekim'de Doktor Rasim Ferit'e gönderdiği ikinci telgrafta kendisinin niçin Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı yapılmadığını Fethi ve Rauf'tan öğrenmesini istedi. İzzet Paşa'nın yatıştırıcı yanıtında Mustafa Kemal'e güneyde bir komutan olarak gerek duyulduğu ve barışın sağlanmasından sonra Allah'ın izniyle birlikte çalışmayı umduğu belirtiliyordu. Mustafa Kemal yıllar sonra 1926'da sulh gecikecektir. Sulha kadar çok buhranlı anlar geçireceğiz. Bu devrede vatana faydalı olabilirsem düşüncesiyle Harbiye nezaretini istemiştim. Yoksa sulha vardıktan sonra onun huzur ve sükûnu içinde Harbiye Nazırlığını benden çok mükemmel ifa edecek zevat bulunabilir. Buna nazaran bade sulh refakatimizi, yani barıştan sonra birlikteliğimizi, hiç de zaruri hatta lüzumlu görmüyorum yanıtını verdiğini söyleyecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 165. 1926'ya gelene kadar Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olmuştu. Ahmet İzzet Paşa ise küçük bir emekli aylığıyla geçinen yaşlı bir beyefendiydi. Dipnot İnal, sayfa 2015. 1918 Ekim'inde ise konumları görece olarak farklıydı. Mustafa Kemal'in Adana'dan gönderdiği telgraf kendisine bildirilince, Ahmet İzzet Paşa yaverine dönüp, "Bak ne günlere kaldık, Mustafa Kemal beni sadrazam yapılmak üzere padişaha tavsiye ediyor," dedi. Dipnot Bayur, sayfa 165. Yeni hükümet iş başına gelince Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı olarak görevini yitiren Enver'in görüşlerinde daha cömert davrandığı söylenir. İstiklal Savaşı'nın sonunda yolları ayrılmadan önce Mustafa Kemal komutasında birlikte Anadolu'da çalışmış olan önde gelen Türk milliyetçilerinden Doktor Adnan adı var. Enver'in bu İzzet Paşa'nın işi değil, onun altından ancak Mustafa Kemal kalkar dediğini söylüyor. Dipnot adı geçen eser sayfa 166. Mustafa Kemal Adana'da bırakılırken kolordu komutanlarından Albay İsmet İnönü, İstanbul'da Harbiye Nazırı Müsteşarlığı görevine getirilmişti. Daha Ahmet İzzet Paşa yeni görevine başlamadan Osmanlı hükümeti İtilaf devletlerine barış önerilerinde bulunmaya başlamıştı. Ama hemen sonuç alınamadı. 1916'da Kut'ta teslim olan ve Büyükada'da bir villada rahat bir tutukluluk dönemi geçiren İngiliz generali Sir Charles Townshend arabulucu yapmayı önerince daha iyi bir iletişim yolu açılmış oldu. Önerisi kabul edildi ve Townshend, İngiliz Akdeniz Donanması'nın komutanı Amiral Calthorpe'un Çanakkale Boğazı girişine yakın Limna Adası'nın Mondros Koyun'daki karargahına gitti. 22 Ekim'de Amiral Calthorpe, Ahmet İzzet Paşa'ya bir silah bırakışması anlaşmasını imzalamak için kendisine yetki verildiğini ve bu amaçla bir heyet göndermesini bildirdi. Heyetin seçilmesi oldukça zordu. Padişah heyetin başına bundan önceki en önemli hükümet görevi Londra Büyükelçiliğinde katiplik olan ve İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde muhalefet grubunun oluşturduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin lideri olarak politikaya giren kayınbiraderi damat Ferit Paşa'nın bulunmasını istiyordu. Anlatılanlara göre Ahmet İzzet Paşa öneriyi "bu zat Mecnun'dur" diye yanıtlamıştı. Ama sultan ısrar etti ve damat Ferit Paşa'nın sadrazamla senatoda buluşmasını sağladı. Ahmet İzzet Paşa'ya göre kendi görüşünün doğru olduğu, karşılaştıkları anda damat Ferit Paşa'nın "Amir Ali, Kaltorp görür görmez Osmanlı Devleti'nin tamamiyeti katiyeti mülkiyesi üzerine mütareke akdini teklif edeceğini, amiral kabul etmezse Londra'ya gitmek üzere bir kruvazör isteyeceğini ve oraya vasıl olunca krala babasının bir eski dostu geldiğinden kabul edilmesini bir tezkire ile reca edeceğini ve bu surette iddiaçıların düşürdükleri girdaptan devleti tahliye edebileceğini demesiyle ortaya çıkmıştı. Dipnot İnal, sayfa 1987. Amiral Kaltorp'u görür görmez Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü temel alan bir mütarekenin imzalamasını önereceğim. Eğer reddederse beni bir kuru vazörle Londra'ya göndermesini isteyeceğim ve oraya varınca kraldan beni babasının eski bir dostu olarak kabul etmesini rica edeceğim. Böylece devleti İttihat ve Terakki yandaşlarının içine düşürdüğü girdaptan kurtaracağım. Ahmet İzzet Paşa kabine üyelerine danıştıktan sonra Ferit Paşa'yı görevlendirmeyi kesin olarak reddetti ve savaş sırasında Mustafa Kemal gibi Almanlarla münakaşa etmiş olan Bahriye Nazırı Rauf'u seçti. Osmanlı donanmasının geleneksel İngiliz hayranlığının etkisinde kalmış olan Rauf, General Townshend ile dostluk kurmuştu. Padişah bu atamayı hoşnutsuzlukla karşıladı ve heyete verdiği talimatlarda hilafet, saltanat ve Osmanlı hanedanlık haklarının korunmasına özen gösterilmesini, herhangi bir bölgeye özellik verilecekse bunun siyasi değil, yalnızca idari olmasına dikkat edilmesini, aksi takdirde bağımsızlığın tercih edilmesi gerektiğini ısrarla bildirdi. Dipnot Türk geldi, sayfa 155. Sultanın bizzat dikte ettiği koşulların birincisi hanedanın ve kapsadığı kurumların yenilginin yarattığı kargaşa içinde yok olmasından korktuğunu gösteriyordu. Ayrıca Vahdettin'in tahtını her şeyden önce düşündüğüne de işaret ediyordu. İkinci koşula gelince eğer Vahdettin Arap bölgelerine tanınacak siyasi özerkliğin onları gayrimüslim bir yönetimin vesayeti altına sokacağını ve buna karşılık bağımsızlığı Müslüman yönetiminin sürmesini sağlayacağını düşünmüşse ilk kez ileriyi görmüştü. Her halükarda Ahmet İzzet Paşa kendisi kişisel olarak hanedanın haklarını savunmaya hazır olduğu halde sultanın talimatlarını mütareke yapmaya değil, barış anlaşması koşullarına yönelik bulunduğunu belirterek görüşmeyi kısa kesti. Rauf ve arkadaşları 24 Ekim'de başkentten ayrıldılar ve Amiral Kaltorp ile pazarlık 27 Ekim'de Mondros koyunda demirli bulunan Agamemnon savaş gemisinde başladı. Türk heyeti bütün cephelerde çarpışmaların durdurulmasını isteyerek orduyu terhis etmeyi ve boğazları itilaf devletlerine açmayı önerdi. Savaş Osmanlı Devleti'nin parasız halkını aç bıraktığından para ve yiyecek yardımı da istediler. Dipnot, Diğer, Mes, 8. cilt 2, sayfa 169. Osmanlı hükümeti bunların mantıklı koşullar olduğuna inanıyordu. Gerçekten de ordu Filistin ve Mezopotamya'da yenilmiş ama diğer cephelerde yenilgiye uğramamıştı ve hala tüm cephelerde konumunu koruyordu. Ülkenin iç kesimlerinde eşkıyalık girişimlerine neden olan toplu firarlar olmuştu ama değil bir devrim, bir başkaldırı bile yaşanmamıştı. Osmanlı Devleti Bulgaristan sınırından doğuda Kafkasya'ya, güneyde Suriye'ye uzanan ana topraklarında denetimi elinde tutuyordu. Osmanlı liderleri savaşa girdikten sonra İtilaf devletlerinin ülkeyi bölmek için çeşitli planlar yaptıklarını biliyordu. Gerçi Bolşeviklerin yayınladığı ilk paylaşma planı Rus devriminden sonra geçerliliğini yitirmişti. Ama Osmanlılar planların yeniden uyarlandığından kuşkulanıyorlardı. İngiltere Başbakanı Lloyd George 1918 Ocağı'nda Boğazlar uluslararası trafiğe açıldı ve Arabistan, Ermenistan, Mezopotamya, Suriye ve Filistin tekrar Osmanlı yönetimi altına alınmadığı takdirde Trakya ve Anadolu'yu Türklerin elinden almaya niyetli olmadığını bildirmişti. Daha da önemlisi Wilson'ın savaşı sona erdirmek için yapılan tüm anlaşmaların temelini oluşturan 14 ilkesinin uyruğundaki milliyetlere özgürce gelişme hakkı tanındığı takdirde Osmanlı Devleti'nin Türk bölümünün tümüyle bağımsız kalacağını belirtmesiydi. Madde 12. Dipnot, adı geçen eser 3 sayfa 313 ve not 2 ve 3, bayır sayfa 311. Arap toprakları zaten İngiliz işgali altında olduğu için Osmanlı liderlerinin temel kaygısı ellerinde kalanları koruyabilmekti. Bunu elde etmek için Almanya yerine İtilaf devletlerinin korunmasını istemeye hazırdılar. Ama Rauf'a İtilaf güçlerinin ülkenin hiçbir noktasına ayak basmaması konusunda direnmesi talimatı verilmişti. Dipnot adı geçen eser 2 sayfa 169. Bunu gerçekleştirmeyi başaramadı. Türkiye ile yapılacak mütareke için başlangıçta ileri sürülen koşullar önemli stratejik noktalara İtilaf birliklerinin yerleştirilmesini öngörüyordu. Ama 22 Ekim'de Amiral Kaltorp'a Türkiye'yi Almanya'dan uzaklaştırmayı ve boğazları açtırmayı başardığı takdirde bu noktada ısrar etmemesi bildirildi. Almanya ve Avusturya-Macaristan hala savaştıkları için İngiliz hükümeti esas düşmanı üzerinde yoğunlaşabilmek amacıyla Türkiye ile ateşkesin zaman yitirilmeden imzalanmasını istiyordu. Osmanlıların düşmanlıklara bir an önce son vermek arzusu daha da kuvvetliydi. Anlaşmaya varılamayacağından korktukları için kısa bir süre sonra pişman olacakları ödünler vererek İngiltere'nin iyi niyetini kazanmak istediler. Kaltorp bunu hissetti ve 3 gün süren sert ama nazik pazarlık sonunda Osmanlılara İtilaf devletlerinin ilk başta öne sürdüğü katı isteklerden pek de fazla uzak olmayan mütareke koşullarını kabul ettirdi. İtilaf birliklerinin ülkeye çıkmasına direnmekten vazgeçen Rauf, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının istihkamlarıyla Toros dağlarında Almanların inşa ettiği demiryolu tünellerinin, İtilaf devletlerinin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir sorunun çıkması durumunda stratejik noktalarını işgal edilmesini, madde 7, Mezopotamya dahil olmak üzere tüm Arap vilayetlerindeki Türk birliklerinin teslim olmasını ve Kilikya ile Trans-Kafkasya cephelerinden geri çekilmesini madde 16 ve 17 kabul etti. Dipnot adı geçen eser 3 sayfa 340-341. Bu koşulları içeren mütareke 30 Ekim'de imzalandı. Rauf'un elde edebildiği tek başarı boğazlara yalnızca İngiliz ve Fransız birliklerinin gönderileceğine dair Kaltorp'un ülkesini bağlamadan özel bir mektupla verdiği güvenceydi. Ayrıca Kaltorp küçük bir Türk birliğinin de buralarda kalmasını hükümetine önereceğini ekledi. Bu söz gerçekten de tutuldu. Ne var ki Osmanlılar başkentte düzeni ve İtilaf devletlerinin çıkarlarını korudukları sürece Yunan birliklerinin İstanbul ve İzmir'e girmelerine ve İstanbul'u işgal etmelerine Türklerin karşı oldukları konusunda İngiliz hükümetini bilgilendireceğine dair güvence veren amiralin bu tutumu İtilaf devletlerinin gelecekte alacağı kararları etkilemeyecekti. Dipnot, Kaltorp'un mektubunun Türkçe çevirisi için bakınız Bayur, sayfa 175. Yine de İstanbul'a döndüğünde Rauf sevinçliydi. Anladığıma göre İngilizler Türk ulusunu yok etmek hevesinde değil dedi bir gazeteciye. Tahminlerimizin aksine ülkemiz işgal edilmeyecek. Bir tek düşman askerinin bile İstanbul'a ayak basmayacağı konusunda size güvence veririm. Evet, imzaladığımız ateşkesin koşulları umut ettiğimizden daha iyi. Dipnot, Dyer, Mess, 8. cilt, 3, sayfa 337. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa da aynı derecede memnun olmuştu. Amiral Kaltorp'a çektiği telgrafta heyeti dostça karşıladığı için şükran duyduğunu belirtip, ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin ve anlayışın gelecekteki herhangi bir olayla bozulmayacağını umuyorum diye ekledi. Dipnot, Tansel, sayfa 27, not 99. Ama Ahmet İzzet Paşa'nın huzuru kısa sürede bozulacaktı. Ateşkesin imzalanmasının ertesi günü İspanyol gribine yakalandı. Ertesi gece 1-2 Kasım 1918'de başlarında Talat Enver ve Cemal'in bulunduğu İttihat ve Terakki'nin 7 lideri kendilerini Kırım'a götürecek bir Alman gemisine binerek İstanbul'dan kaçtılar. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 3 sayfa 493, 8-9 Kasım olarak gösterilen kaçış tarihi hatalı, Akşin 1. cilt sayfa 64. Oradan da Berlin'e gittiler. İstanbul'daki muhalefet gazeteleri iddiatçı önderlerin kaçışını önleyemediği için hükümete karşı kampanya başlattılar. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin gözünde Ahmet İzzet Paşa hükümeti, bünyesinde cemiyetin 3 eski üyesini barındırdığı için İttihat ve Terakki'nin artçısı sayılıyordu. Ateşkesi imzalayan heyeti başkente dönüşünde huzuruna kabul etmeyen Vahdettin, muhalefetin kampanyasına dayanarak özellikle yakında İstanbul'a gelecek olan İngiliz subayları nedeniyle Ayan Meclisi Reisi Ahmet Rıza'yı, sadrazamı eski cemiyet üyelerinden kurtulmanın gerekli olduğuna ikna etmesi için zorladı. Ahmet İzzet Paşa bu işlemi geciktirmeye çabaladı ama saray tarafından taciz edilince vekilleriyle görüşüp istifa etmeye karar verdi. 7 Kasım'da 4 İngiliz subayı Basra adlı Osmanlı torpido gemisiyle İstanbul'a geldi. Ertesi gün kabine üyeleri sadrazama bazı koşulları baskıyla kabul ettirme girişiminin anayasaya aykırı olduğunu öfkeyle bildirerek istifa ettiler. Dipnot Akşin, Cilt 1, sayfa 64-67. Ahmet İzzet Paşa iktidarda yalnızca 25 gün kalmayı başarmıştı. Dipnot İnal, sayfa 1980. Sultanın başlangıçta sadrazamlığa getirmek istediği Tevfik Paşa onun yerine atandı. 11 Kasım 1918'de tam da batıdaki çarpışmalar sona ererken açıklanan yeni hükümet, Talat Paşa'nın İttihat ve Terakki dışında işe yarayan birileri bulunmadığı konusundaki uyarısını haklı çıkarır gibi davranmaya başladı. Dipnot Akşin, 1. cilt sayfa 78, İnal, sayfa 1715. Balkan Savaşı'nda felaketlere neden olan ordu komutanı Abdullah Paşa, Harbiye Nazırlığı'na getirildi. Türk milliyetçilerine göre tek doğru davranış Gelibolu'nun güney cephesini başarıyla savunmuş olan Cevat Çobanlı Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesiydi. Osmanlıların mütarekenin itilaf devletlerinin ilerlemesini durduracağı yönündeki umutları kısa sürede kırıldı. 1 Kasım'da Mezopotamya'daki İngiliz birliklerinin komutanı General Marshall askerlerine Musul'u işgal etme emrini verdi. Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanı Ali İhsan Sabis, Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinin uygulanması için geçerli bir neden olmadığını, çünkü itilaf devletlerinin güvenliğinin tehlikede bulunmadığını ve Musul'un 16. maddeye göre Türk garnizonlarının teslim olmasının öngörüldüğü, Mezopotamya'ya dahil olmadığını belirterek karşı çıktı. Ne var ki Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, İngiliz hükümeti isterse bütün memleketi sulh zamanında da işgal edebilir. Çünkü karşı koyacak hiçbir kuvvetimiz yoktur. Fakat bir İngiliz subayının ince tefsirleriyle iki gün evvel verilmiş sözü tutmamasını hafsalam almaz diyerek kendisinden istenileni yapmayı emretti. 8 Kasım'da Musul işgal edildi ama Ali İhsan Paşa Doğu Anadolu'nun iç kesimlerine olabildiğince fazla silah ve cephane göndermeyi başardı ve yerel Türk milis gruplarının oluşturulmasına destek verdi. Dipnot Tansel, Cilt 1, sayfa 32-36-64-65. 5 Kasım'da Suriye'deki İngiliz komutan Halep'teki birliklerine malzeme taşımak için İskenderun limanını kullanacağını söyleyerek kenti işgal edeceğini bildirince Mustafa Kemal de aynı sorunla karşı karşıya kaldı. 2 gün önce Mustafa Kemal Ahmet İzzet Paşa'ya telgraf çekerek mütarekenin koşullarının açıklanmasını istemişti. Özellikle 16. maddeye göre Osmanlı askerlerinin çekilmesi gereken Kilikya'nın sınırlarını öğrenmek istiyordu. Antik döneme ait bir coğrafi isim olan Kilikya, herhangi bir yönetim bölgesiyle çakışmıyordu. Durum açıklığa kavuşana dek kendi komutasındaki silah altına yeni alınmış gençlerden yeni bir bölük oluşturmayı, jandarmayı güçlendirmeyi ve askeri malzeme depolarını Toros Dağları'nın kuzeyine çekmeyi önerdi. Bütün bunlar ihtilaf devletlerine karşı sürdürülecek direnişin hazırlıklarıydı. Bunun ardından Mustafa Kemal 6 Kasım'da sadrazama gönderdiği uyarıda İngilizler İskenderun limanına çıkmaya kalkışırsa askerlerine ateş açma emri verdiğini ve aynı zamanda 7. ordusunu Kuzey Suriye'den Kilikya'ya çekmekte olduğunu bildirdi. Telgrafı hükümete açık bir meydan okumayla bitirmişti. Benim karakterim İngilizlerin kendi davranışlarının ötesine geçen aldatmaya yönelik uygulamalara sadakatle uymaya izin vermiyor. Bu nedenle görevimi devretmek üzere benim yerimi alacak kişiyi bir an önce atamanızı rica ediyorum. Ertesi gün 7 Kasım'da Ahmet İzzet Paşa İskenderun'a çıkacak İngiliz birliklerine ateş açmanın devlet politikasına ve çıkarlarına aykırı olduğunu ve emrin derhal geri alınmasını bildirdi. Ayrıca Yıldırım Orduları grubunun dağıtıldığını ve yalnızca 7. Ordu karargahının kaldığını da açıkladı. Bu kez Mustafa Kemal biraz daha yumuşadı. Hemen bir telgraf çekip İngilizlerin kente girmesini zor kullanarak engellemek amacıyla verdiği emri geri aldığını bildirdi. Ve Kuzey Suriye'de bulunan birliklerinin ayrı kalmaması için İskenderun'u elinde tutmak istediğini açıkladı. Artık bu birliklerin geri çekilme işlemi tamamlanmıştı. Mustafa Kemal sadrazama kendisine duyulan güvene layık olacağı ve ülkenin çıkarları doğrultusunda yeni görevlerini yerine getireceği güvencesini verdi. Ama kısa ömürlü olan 7. Ordu yerine Yıldırım Orduları grubu gibi tarihi bir ad kullanılamaz mıydı? Bu isim kullanılamazdı ve Mustafa Kemal'in yeni bir görevi yoktu. 7 Kasım'da Yıldırım Orduları grubunun dağıtıldığını bildiren saray iradesinin yayınlanmasından sonra Harbiye Nazırlığı'nın emrine verilen Mustafa Kemal İstanbul'a çağrıldı. Dipnot Türk askeri kayıtları Mustafa Kemal'in 7 Kasım 1918 tarihinde komutanlık görevinden alınarak Harbiye Nezareti emrine verilip İstanbul'a çağrıldığını gösteriyor. Yıldırım Orduları grubu da aynı tarihte dağıtılmıştı. Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 3. Ama ertesi gün sadrazam ona 7. Ordu Kumandanı diye hitap ettiğine göre bu emir ancak birkaç gün sonra geçerlilik kazanmıştı. Atatürk bir gün İzzet Paşa tarafından makine başına davet edildi. Kendisi kabineden istifa ettiklerini bildirdikten sonra benim İstanbul'da bulunmaklığımın münasip olacağını söyledi. Ben bu imadan İstanbul'da buhranlı vaziyetler geçtiğini anlayarak zaten kumanda ettiğim grup lağvedilmiş olduğundan İstanbul'a hareket ettim diyecekti. İdemir sayfa 148. Bu telgraf görüşmesi en geç 10 Kasım'da yapılmış olabilir. Çünkü o gece Atatürk İstanbul'a gitmek üzere Adana'dan ayrılmıştı. Gerçi Ahmet İzzet Paşa 11 Kasım'da istifa etti ama kararını bir gün önceden Mustafa Kemal'e bildirmiş olabilir. İstanbul'a bir dost gibi çağrılması belki de Mustafa Kemal'e komutanlık görevinin sona erdiğini nezaketle anlatmanın bir yoluydu. Bu emir kendisine ulaştırılmadan önce Ahmet İzzet Paşa 7. Ordu Komutanı olarak ona son bir telgraf çekti ve İskenderun uğruna mütarekeyi tehlikeye atmanın saçmalığı konusunda uyardı. Bu aczimizin nazarı dikkatte bulundurulması ve akval ve efalimizin buna tevfik edilmesi selameti memleket için elzemdir diye bitirmişti mesajını. Güçsüz olduğumuzu unutmamalı ve ona göre konuşup hareket etmeliyiz. Bu kadarı Mustafa Kemal için çok fazlaydı. Rütbesini kullanmadan imzaladığı son telgrafta bütün öfkesini açığa vurdu. Yoksa Almanya ile müttefikan sonuna kadar harbe devam etmek halinde büsbütün münhezim olunduğuna nazaran İngilizlerin istihsal eyleyebilecekleri neticeyi onlara kendi muavenetimizle bahşetmek tarihte Osmanlılık için ve bilhassa hükümeti hazıramız için pek kara bir sayfa vücuda getirir. İngilizlerin ancak sonuna dek Almanların yanında kalıp bizi yenilgiye uğratmaları halinde savaşarak elde edecekleri sonuçlara ulaşmalarını kendimiz kolaylaştırırsak bu tarihte hem Osmanlılık hem de şu andaki hükümet için bir kara sayfa oluşturur. Yine de telgrafı uzlaşmacı bir ifadeyle bitirdi. Üstleriyle tartışmadığını ama ülkesinin iyiliği için oluşturduğu görüşlerini açıklamaktan kendini alamadığını bildiriyordu. Dipnot, 3-8 Kasım tarihleri arasında Mustafa Kemal ile Ahmet İzzet Paşa arasındaki telgraflar için bakınız İdemir, sayfa 137-148. Ayrıca Bayur, sayfa 180-187. Mustafa Kemal 1923 Mart'ında ulusun felakete doğru sürüklenmesini durdurmaya ilk kez Adana'da 1918 Kasım'ında çalıştığını söyleyecekti. Ama o tarihte başarılı olma şansı yoktu. Dipnot, İdemir, sayfa 136. Yine aynı tarihte yakındaki Antep, sonradan Gaziantep kentinin ileri gelenlerinden Ali Cenani'ye bir direniş örgütü kurması için ısrar ettiğini ve silahları kendisinin sağlayacağını söz verdiğini anlatacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 135-136. Ali Cenani gerçekten de o zaman Gazi Paşa'nın emri üzerine verilen silahlar müdafaa teşkilatımızın çekirdeğini teşkil etmiştir diye açıkladı. Ne var ki Mustafa Kemal'in yerel Müslümanlara dağıttığı ya da iç kesimlere gönderdiği silahlar daha doğuda Ali İhsan Paşa'nın aldığı benzer önlemler gibi ihtilaf devletlerinin Kilikya ile yukarı Mezopotamya'yı işgal etmesini engelleyemedi. Mustafa Kemal'den farklı olarak yörenin Müslüman halkı direniş göstermeye henüz hazır değildi. Adana'daki Türk milliyetçilerinin önderlerinden Zamir, sonra Damar Arıkoğlu anılarında çok yazık ki o zamanın zihniyeti ve harp bıkkınlığı halkı çok durgun ve hareketsiz bir hale getirmişti. 4 senelik ızdırap ve elemden memleket bitkin bir hale gelmişti. Yüreği maddi ve manevi ızdıraplarla dolu canından bıkmış bu kütleyi harekete geçirmek kolay değildi. Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyesine rağmen bir faaliyet gözükmedi diye anlatacaktı. Dipnot Arıkoğlu sayfa 72. 25 Kasım 1918'de Adana'ya gelen Fransız Albay Raymond, valiye Fransız birliklerinin şehre gireceğini bildirip Osmanlı askerlerinin çekilmesini ve İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinin kentten ayrılmasını istedi. 21 Aralık'ta Adana işgal edildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 72-74. Tansel cilt 1 sayfa 50. Yörede yaşayan Müslümanları en çok üzen nokta Fransızların yanı sıra silahlı Ermeni gönüllülerin de gelmesiydi. 1915'te Suriye'ye sürülmüş olan sivil Ermenilerin bir kısmı geri dönüp eski mallarına sahip çıkmışlar ve hınçlarını Müslüman komşularından çıkarmaya başlamışlardı. Topluluklar arası şiddet olayları kaçınılmaz hale geldi. Avrupalı askerlerin işgalinden çok sahip olduklarını yerel Hristiyan azınlıkların eline bırakarak ülkeyi yitirmek fikri, ilk şok atlatıldıktan sonra Türklerin yaygın direnişinin başlamasını sağladı. Bu arada düzenli Osmanlı orduları Toros Dağları'nın kuzeyine çekilmişti. Mustafa Kemal'in geri çağrılmasından sonra 7. Ordu dağıtıldı. Geriye yalnızca daha önceleri Mustafa Kemal'in emrinde çalışmış olan Nihat Paşa'nın, anılmış, komuta ettiği zayıf 2. Ordu kaldı. Allen B'nin talebiyle 22 Ocak 1919'da yerinden alınmadan önce Nihat Paşa olabildiğince fazla miktarda askeri malzemeyi iç bölgelere taşıdı. Ama 126 kamyon dolusu malzemeyi geride bırakmak zorunda kaldı. Dipnot Tansel Cilt 1 Sayfa 49 Not 68. Kafkasya cephesindeki 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, 1918 Haziran'da Almanlarla anlaşmazlığa düşerek görevinden alınan Veyip Paşa'nın yerine getirilmişti. Dipnot, Ailen ve Muratov, sayfa 478. İtilaf devletlerinin isteklerini engelleme konusunda daha şanslı sayılırdı. Ordusunun Osmanlı-Rus savaşının öncesindeki sınırların gerisine çekilmesini 25 Ocak 1919'a kadar erteletmeyi başararak cephane ve malzemelerinin büyük çoğunluğu kurtardı. Eski Çarlık topraklarından geri çekilirken yetkilerini Kars Milli İslam Şurası'na, Şura sözcüğü Sovyet sözcüğünün karşılığı olarak da kullanılıyordu, devretti. Bu meclis 18 Ocak 1919'da adını Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkat-ı Milliyesine, yani Güneybatı Kafkasya Ulusal Geçici Hükümeti çevirdi. Bu kuruluş 19 Nisan 1919'da İngiliz birliklerince dağıtıldı ve üyeleri Malta'ya sürgün edildi. Ertesi ay Ermeniler Kars'ı işgal etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 498. Daha doğuda Mirliva, yani Tümgeneral Kazım Karabekir, 1. Kafkas Kolordusunu Kuzeybatı İran'dan geri çekti. Halen Osmanlıların elinde olan Batum üzerinde dönerken askeri depolarda bulduğu Japon sahra toplarını ve cephaneleri gemiyle Trabzon'a gönderdi. Dipnot Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 35. Her tarafta Osmanlı komutanları ellerindeki kaynakları kurtarmaya çabalıyordu. Kendi arkadaşlarının denetiminde olan İstanbul'daki Harbiye Nezareti bu çabaları hoşgörüyle karşılıyordu. Mustafa Kemal ise Harbiye Nazırı ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi olsaydı, İtilaf devletlerine karşı daha başarılı olabileceğini düşünüyordu. Ama Cevat Çobanlı, Fevzi Çakmak ve yanındakiler de Türk askeri gücünün çekirdeğini koruma altında tutabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Aslında bu çok güç bir işti. Ordu yalnızca İtilaf devletleri ısrar ettiği için değil, askerler evlerine gitmek istediği için de terhis edilmişti. Osmanlı Devleti 1914'te seferberlik ilan edince ordunun gücü 400 binden 640 bine çıkmıştı ve bu rakamın içinde 24 bin subay da bulunuyordu. Dipnot, Sabahattin Selek, sayfa 87. Savaşın sonunda Osmanlıların kayıpları toplam 325 bin ölü, 350 bin yaralı ve 250 bin savaş esiri olarak tahmin edilmektedir. Ama bir yandan askere alma işlemi sürdüğünden ordunun gücü aynı düzeyde tutuluyordu. 1916 yılının sonunda silah altında 700 binden fazla asker vardı ve 1918'de ateşkes imzalandığında da kuramsal olarak en az 560 bin. Dipnot Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa Cilt 3, sayfa 285-286-491-492. Mayıs 1919'a gelene dek 338 bin asker terhis edildi. Geri kalanların birçoğu da ortadan yok oldu. Harbiye Nezareti güçlerin geri kalanını yeniden düzenlemek için elinden geleni yaptı. 2 Ocak 1919'da hükümete sunduğu programda 41 bin tüfek, 720 makineli tüfek ve 256 sahra topuyla donatılmış 61 bin askerden oluşan bir ordu önerdi. Ne var ki silah altında bulunanların sayısı 43 bine düştüğünden bu sayıya ulaşmanın olanaksızlığı ortaya çıktı. Yine de Harbiye Nezareti 9 kolordu bünyesinde en az 20 tümeni hazır tutarak ileride asker sayısını yükseltmeyi planladı. Başlangıçta ancak 2000 askerden oluşan tümenler gerektiği takdirde güçlendirilebilecekti. Dipnot Erikan, sayfa 275-276. En önemli sorun silahlanmaydı. Mütareke Anlaşması'nın 20. maddesine dayanarak İtilaf devletleri terhis edilen orduların silah ve malzemelerine el koymuşlardı. Anadolu'da bir kısım malzeme gizlenebilirdi ama ana depolar başkent ve çevresindeydi ve itilaf güçleri depoları denetlemek için nöbetçi yerleştirmişlerdi. Dipnot, Selek, sayfa 90. Gerçi milliyetçi Türk subaylar bu depolardan kaçak olarak malzeme çıkartmanın yollarını çabucak öğrendiler ama silah ve cephane yetersizliği itilaf devletlerinin planlarına karşı etkili bir direniş örgütlemeyi engellemekteydi. Yine de İtilaf güçleri Türk topraklarına ayak bastıkları anda direniş fikri ortaya çıktı. Osmanlı Başkomutanlığı bir mütareke istemiş ama teslim olmamıştı. Ateşkes anlaşmasının koşullarını öğrendiği anda direniş planları yapmaya başlayan tek komutan Mustafa Kemal değildi. Ama o en etkilisi olduğunu kanıtlayacaktı. Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'daki Haydarpaşa garına ulaştı. 1908 yılında Almanlar tarafından Bağdat Demir Yolu'nun başlangıç noktası olarak inşa edilen bu kuleli görkemli yapının bulunduğu Anadolu yakasından İstanbul Limanı'nın panoramik bir manzarası görülür. 1927 yılından sonra Atatürk'ün eski başkentte yaptığı yıllık yaz ziyaretleri sırasında görevliler arasında garın merdiveninden inerken resimleri çekilmiştir. Ama 1918 yılında görüntü farklıydı. Bir yıl önce bir cephane patlaması binaya büyük hasar vermişti. Yaveri ile birlikte Adana treninden indiğinde onu bir tek kişi, doktoru Rasim Ferit Talay karşıladı. Dipnot Bayur, sayfa 189. Garın geniş basamaklarına ulaşınca ilk gözüne çarpan, karşı kıyıdaki Dolmabahçe Sarayı önünde demirlemek üzere limana giren İtilaf güçlerine ait 55 adet savaş gemisi oldu. Avrupa kıyısına gitmeye hazırlanan yolcular savaş gemilerinin limanı boşaltmasını beklemek zorunda kaldılar. Düşman işgalinin yarattığı görüntü karşısında üzüntüye kapılan Mustafa Kemal'in Doktor Rasim Ferit'e ''Hata ettim, İstanbul'a gelmemeliydim, ne yapıp yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalıyım'' dediği söylenir. Dipnot adı geçen eser. Başka bir rapora göre İtilaf donanmasına bakarak ''Geldikleri gibi giderler'' demiştir. Dipnot Aydemir Tek Adam, cilt 1 sayfa 323, İdemir sayfa 148. Her iki öykü de inandırıcı değildir. Başkente döndüğü için pişman olmak bir yana, Mustafa Kemal derhal Osmanlıların elinde kalmış bulunan toprakları koruyabilecek gücü olan, kendisinin de egemen olmayı ümit ettiği bir hükümet oluşturmak için sabırsızlanıyordu. Düşman filosu hakkında söylediklerine gelince, bu İstiklal Savaşı'nı kazandıktan sonra yapılan bir tartışmanın ışığında değerlendirilmelidir. Mustafa Kemal'in önce silah arkadaşı sonra siyasi muhalifi olan Kazım Karabekir, 28 Kasım 1918'de İran'dan İstanbul'a dönerken Türklerin yalnızca Yunanlar ve Ermenilerle savaşmak zorunda kalacaklarını, çünkü İtilaf devletlerinin Anadolu'da bir savaşa katılamayacak kadar yorgun olduklarını daima önceden tahmin ettiğini iddia edecekti. İstanbul'daki İtilaf donanmasının bir korkuluktan fazla değeri olmadığını da söylemişti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 35-41. Mustafa Kemal'in donanmanın kaçınılmaz bir biçimde gideceği konusundaki sözleri de ona benzer bir ön deyişte bulunmuş olma hakkını kazandırmıştı. Mustafa Kemal annesinin Dolmabahçe Sarayı'nın üst tarafında kalan Akaretler Yokuşu'ndaki evi yerine her zamanki gibi Pera Palas Oteli'ne yerleşti. Kısa bir süre sonra belki otelde kalan İtilaf subaylarının sayısının kalabalık olması ya da daha büyük olasılıkla barış zamanında bir tuğ general için fazla pahalı olması nedeniyle Halep'te tanıştığı Suriyeli bir Hristiyan Arap olan Salih Fansa'nın Beyoğlu'ndaki evine taşındı. Bayan Selma Fansa, Osman Bey'de Harbiye Mektebi yakınında 3 katlı küçük evi Ermeni mal sahibinden kiralamasına yardımcı oldu. Mustafa Kemal annesinin Akaretler'deki evinden pek uzak sayılmayan bu eve 21 Aralık 1918'de taşındı. Dipnot Erikan sayfa 265. Arkadaşı Madame Corinne Lütfü de Beyoğlu'nda oturuyordu. Ona gerek duyduğunda arkadaşlık eden Fikriye'ye ise kentin eski kesimindeki baba evinden her gün gidip gelebiliyordu. Ama bu kişisel yararlardan daha önemli olanı şehrin Haliç'in kuzeyinde kalan modern semtlerinin siyasi faaliyetlerin merkezi oluşuydu. İtilaf devletlerinin komutan subayları ve yüksek komiserlerinin yanı sıra padişah ve adamlarıyla parlamento üyeleri ve politikacılar da buradaydı.